Ayrım 8. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown, sayfa 67. Bize bir hikaye anlat diye önerdi Tony. Bir Kasım gecesinde, Azizler gününün gecesiydi. Ve hepsi bağdaş kurmuş, ocağın etrafında oturuyorlardı. Yatmadan önce dışarıya ekmek ve su konursa, ertesi sabah bunların oradan yok olacağı, çünkü zavallı ruhların, Arafa, yiyeceksiz gittiği ve her kim onlar için yiyecek bir lokma ve içecek bir yudum bıraktıysa, dünyaya dönmelerine izin verilen yılın tek gecesinde, ruhların onlar için iyi konuşacağı söylenirdi. Cennet muhtemelen dışarıya, frenk üzümlü kek ve sıcak kaymaklı süt bırakanlar için garantiydi. Fakat inananlar tarafından yerine getirilmeyen bir çeşit rüşvetçilikti. Bu yüzden hayalet menüsünde sadece ekmek ve su olurdu. Anne şehirdeki gençlik yıllarında tanıdığı, sabahın ilk saatlerinde, gece boyunca bol viskili ve biralı bir partiden, şarkı söyleyerek dönerken, sokağın karşısındaki lambanın altında oturan, çok güzel genç bir kadın gören iki adamın hikayesini anlatmaya başladı. Onda dikkat çeken şey, kadının o tuhaf saatte, parlak uzun saçlarını, gümüş bir fırçayla tarayıp, kendi kendine yumuşak bir sesle şarkı söylemesiymiş. Aslında şarkı söylemek değil, daha çok kulağa bir inleme gibi gelen, melankolik bir çeşit ağıtmış. Uzun yeşil bir pelerin giyiyormuş. Ayaklarında ne ayakkabı ne de terlik varmış. Saçları ışığın altında altın gibi parlıyormuş. Genç adamlar içki nedeniyle neşeli ve cesurmuş. Karanlık sokağın içinden kadına seslenmişler. Ancak kadın onların müstehcen sataşmalarını aldırmadan uzun, güzel saçını taramaya ve ağıtını inlemeye devam etmiş. Adamlar birbirlerini karşıya geçip kadının kim olduğunu öğrenmek için cesaretlendirmişler. Ve nihayet bir tanesi kabul edip sokağın karşısına geçmiş. Tam "İyi misiniz bayan?" diye soracakken kadın acımasız bir çığlık atıp elindeki fırçayı ona fırlatmış. Fırça havada alevli bir ok gibi aydınlanarak uçmuş. Adamı ıskalamış ve hemen ardından adam arkasındaki arkadaşıyla birlikte kaçmaya, çılgınca haykıran kadın da onları kovalamaya başlamış. "Şey," dedi anne, istavroz çıkarıp yeni doğan bebeğine emziğini verirken. "O adam bu akşam burada oturuyordu." Cennetten çok cehennemden konuşuyorlardı. Çünkü bir tanesi aynı kalabalıkla dolu ve kutsal monotonlukla yoğun, diğeri ise kelimenin tam anlamıyla, kralların, imparatorların ve yüksek rahibelerin ayyaş kasaplarla birlikte, dağlanmış omuzlarının ovulduğu, hayat boyu teslim olmama ilkesinin acımasızca peşine düşmüş, ahlaksız politikacılarla, altın kalpli küçük sokak kızlarının olduğu kaynayan bir kazandı. Bu nedenle ikisi arasında cehennem, nafile mekik okuyan bir tartışma zemini sunuyordu. Her nasılsa lanetlenmek hakkında konuşmak, sonsuza kadar bağışlanmaktan daha heyecanlıydı. Ki bu kulağa sıkıcı geliyordu. Tıpkı her çeşit meyan köküyle sonsuza kadar ibadethaneye hapsolmak gibi. Baba parasızlık nedeniyle hafta içi öfke nöbeti geçirerek dışarı çıkıp oyun oynamalarına izin vermediği için kulübe hapsinde oldukları gecelerden birinde hepsi üst kattaki ön odada yanan ateşin etrafında oturmuşlardı. Anne karnı tekrar şişmeye başladığı için köşedeki büyük yatağa uzanmış, pek de yeni olmayan bebeğiyle ilgileniyordu ve yine cehennem konusu açılmıştı. Cem'in mantıklı bir şekilde belirttiği gibi cehennem, ağır günahkarların sonsuza dek yanacakları bir yerdi. Küçük dinleyicilerden biri, "Sonsuza dek nasıl yanabilirsin?" diye sordu. "Kendini yakmayı dene ve ne kadar dayanabileceğini gör," dedi Tony. "Ateşteki bir adam gibi çılgınca bağırırsın." "Senin öyle yapacağından eminim," dedi Cem, ateşe tükürerek. "Çenesi düşüğün çekisin." Tony, Cem'e dik dik baktı. "Ağzının ortasına kemer yemek ister misin? Seni koca bok çuvalı," diye sordu Tony, parmaklarını bükerken. Cem sırtına yaslanıp oturdu. Ve Tony'nin insanların ağzına kemerle vurmaktan başka işe yaramadığını söyledi. Sonra yüzü aydınlandı ve ileri doğru eğildi. "Bahse girerim. Parmağını ateşe sokamazsın," dedi Tony zaferle. "Nesine?" diye sordu Tony, çiğnenmiş bir kibrit çöpüyle tırnakların arasındaki kirleri temizlerken. "Üç kurşun misket ve en iyi at kestaneme," diye böbürlendi Cem. Cebinden mallarını çıkarıp ocağın önüne koyarken, kocaman koyu kahverengi at kestanesi alevlerin içinde parlıyordu. "Orada neler oluyor?" diye sordu anne uykulu. Sökülmüş, ekosa bir şalın örttüğü omzunda bebeğini sustururken. Yorgunluktan gözleri kapanıyordu. "Ah, bir şey yok anne," dedi Tommy. Tırnaklarına soktuğu kibrit çöpünü fırlatırken gözlerini Cem'den ayırmadı. Hiçbir şey yok. Parmağına tükürdü, pantolonunda ovuşturdu ve ciddi bir şekilde diğerlerinin görmesi için havaya kaldırdı. Daha sonra da kasten ocağın parlayan ızgarasının üzerine koydu. Bir saniye, iki, üç ve bir cızırlama sesiyle yanık etin yoğun kokusu duyuldu. Parmak adeta yapışmış gibi kızgın ızgaranın üzerinde kaldı. Tony'nin yüzü bembeyaz kesildi. Çocuğun ağzı açık kalmış, tebeşir rengindeki yüzünden korku fışkıran Tony'ye derin, parlayan gözleriyle bakıyordu. 6 saniye, 7, 8. Bir tanesi ayağı sıçradı ve yere kustu. Tony parmağını çektiğinde bir parça büzüşmüş et ızgarada asılı kaldı. Cem sersemledi. Anne kendisine doğru uzatılmış yanık parmağı gördüğünde yataktan fırlayıp bir çığlık attı. Çığlık babanın mutfaktan yukarı çıkmasına ve sakin bir şekilde oturmuş, yanmış parmağına dikkatle bakan Tony dışındaki herkesin histeri halinde olduğunu görmesine neden oldu. Deri kemer havada ıslık çalarak dayak siparişi verenin üzerine indi. Böylece arka oda ilerleyen haftalarda Tony'nin hapis hücresi haline geldi. En azından babanın niyeti buydu. Ancak her akşam çaydan sonra Tony camı açarak su oluğundan aşağı inip komşuların arka bahçelerine tırmanacak ve babanın yukarı çıkıp hapishane kaçağını fark etme olasılığı karşısında anneyi korku ve dehşet içinde bırakacaktı. Anne, eğer fark ederse mahvoluruz diye fısıldayacak. Baba kilerde gazete okurken şalını omuzuna alıp kapının önüne çıkarak kaçağı arayacaktı. Sonra bir gece oğlanları kovalayan gölgeler ve alacakaranlıkta kovalanan kızla geçti. Bahçenin dışından birisi, çetenin çılgın savaş çığlığını haykırıp yüksek sesle Tony'nin adını bağırana kadar Tony'den eser yoktu. "O haylazın arkada olduğunu sanıyordum," dedi baba, kemiğinin tokasını çözüp içeri girerken. Merdivenlere doğru ilerledi. "Zaten orada, zaten orada," dedi anne, onu durdurmaya çalışarak. "Çekil yolumdan kadın," diye gürledi baba, İterek onu geçip basamakları ikişer ikişer tırmanırken. Telaşla odaya daldı ve pencereden gelen zayıf ışığın altında yatağa uzanmış, pantolonsuz, çizgi roman okuyan silüeti görene kadar gözlerini loş odada gezdirdi. "Biraz su içebilir miyim baba?" diye sordu Tony neşeyle. "Hah," dedi baba, "sana ne içireceğimi biliyorum ben," diye söylenerek merdivenlerden aşağı indi. Ağır botları, öfke ve hayal kırıklığının gürültüsünü çıkarıyordu. Tony güldü. Gordon'un evrensel maceralarını bir tarafa attı. Ayakkabısının içinden buruşturulmuş kağıdı çıkarıp açtı. Çaldığı bir kibriti yaktı. Çalıntı bir izmaritin eşliğinde. Ve erkeksizliğe komurtularıyla yetişkin Nancy'den gelen mavi kalemle karalanmış notu defalarca okudu. Ve umutla döşeğin üzerinde taklalar attı. Çünkü tarifsiz zevkin önündeki tek engeli, sapanından çıkan iyi hedeflenmiş bir atışla etkisiz hale getirmişti. Dar yolun sonundaki ışığı. Ölü olmak tuhaf bir histi. Daha önce hiç ölmemişti. Ya da öldüyse de hatırlamıyordu. Ancak şu anda ölmüş olduğunu biliyordu. Çünkü her şey çok tuhaftı. Ve içindeki her şeyi sıkıp dışarı çıkaran, onu bomboş bırakan, şiddetli soğuk ve ona baskı yapan korkunç karanlık dışında hiçbir şey hissetmiyordu. Karanlık ve sonsuz bir sokakta oturuyor gibiydi. Işık yanan dost bir pencere bile yoktu. Buraya daha önce hiç gelmemişti. Önceleri yalnızdı. Ancak sonra siyah takım elbise giymiş, silindir şapkalar takmış adamların çıkmaz sokağın her iki tarafında karamsar bir şekilde bir aşağı bir yukarı yürüdüklerini fark etti. Cenaze levazımatçısı gibi yürüyorlar, ölçülerini alır gibi ona bakıyorlar, bedenini tahmin etmeye çalışıyorlar, delen gözleriyle ve görünmeyen bir mezurayla ölçüsünü alıyorlardı. Tamamen siyah giyinmiş biri sokağa çıkarak ona doğru geliyordu. Yüzünün yarısını gizleyen, ağır işlemeli, siyah bir peçe takmıştı. Ama onun kim olduğunu biliyordu. "Neden ruhunu kaplayan bir günahla ölmek zorunda kaldın oğlum?" anne acıklı bir sesle ona soruyordu. "Neden gittin? Neden bembeyaz, güzel ruhunu kirleten, tüm o ağır günahınla öldün? Artık sana yardım edemem oğlum." Sokak daha da kararmaya başladı. Sanki gece daha çabuk yaklaşıyordu, ancak ufkun görünmeyen sınırları boyunca kırmızı bir parıltı belirdi. Arkasında yaklaşan bir ses duydu. Yılın bu zamanı için yeterince soğuk mu dedi ses. Etrafına bakındı ve onunla konuşanın tuhaf bir yaratık olduğunu gördü. Teni yanmış, küçük, eciş bücüş, çıplak bir adamdı ve bir çift siyah, ince, parlak boynuz alnından dışarı çıkmıştı. Ellerinin içinde siyah bir kitap tutuyordu ve siyah sayfaları okurken zaman zaman koca kafasını sallıyor ve tırnaksız parmağıyla kabarık dudağını kaşıyordu. Aslında dedi adam içini çekerek, bir maymunun taşaklarını havaya uçuracak kadar soğuk. Birdenbire sesin erkek kardeşlerinden birine ait olduğunu anladı. Ancak adam şimdiye kadar tanıdığı hiç kimseye benzemiyordu. Küçük şeytan, adam ona dostça gülümsemeye çalıştı. Ancak bu iğrenç bir sırıtmaya dönüştü. Bu arada dedi yabancı kitabı tutarak, bu kitap yaşadığı süre içinde işlediğin günahların kitabı. Burada özellikle durmadan işlediğin bir günah var. Tıpkı fırtına gibi, karanlık havayı sıkıştıran kuvvetli bir rüzgar sesi duyuldu. Etrafına bakındı ve kendisini çevreleyen parlak bir kafesin demirlerini gördü. Artık baktığı her yerde ateşi, sokak kaldırımlarının çatlaklarının arasından yükselen alevlerin kırmızı ayrıntılarını görüyordu. Ama içine sızan dondurucu soğuktan başka hiçbir şey hissetmiyordu. Sanki damarlarında buz dolaşıyordu. Son günah çıkarışın çok kötüydü diye fısıldadı birisi kulağına. Rahibe, gerçek kötü günahlarından söz etmedim. Edemezdi. Çok kötüydü. Pırıl pırıl tıraşlı, yüzünde çocuksu ifade olan ve tütsünün kutsal kokusunu taşıyan bir rahibe söz edilemeyecek kadar kara günahlardı bunlar. Ayrıca ağzından kelimeleri çıkaramıyordu. Sadece hırlıyor ve suratını yamultuyordu. Rahibin günahını da, kelimeleri de anlayamayacağından emindi. Bu konuda haklısın dedi, sigarasını hizmetine atarken. Kırmızı ışıkla aydınlatılmış karanlıktan, ona doğru dönerek çıkan dişi şeytan. Söylediğin lanet olası kelimelerden bir tanesini bile anlayamadım. Kim olduğunu hemen anladı ve kalbi, onu her görüşünde olduğu gibi, yerinden fırlarcasına atmaya başladı. Aynı eski püskü elbiseyi ve içinden baş parmağının göründüğü ayakkabılarını giyiyordu. Saçlarında kırmızı bir kurdele vardı. Kolunun altında bir deste eski çizgi roman taşıyordu. Evdeki salonda oturuyorlardı. Konuşmaz mısın dedi sabırla. Kalın bir saç tutamını gözlerinden çekerken. Tıpkı bir domuz gibi hırıldanmak yerine lanet olası düzgün bir şeyler söyleyemez misin? Konuşmaya çalıştı. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Herhangi bir şey, tek kelime, herhangi bir kelime. Yeter ki açık ve kolay bir şekilde anlaşılsın. Ama her zamanki hırıldamaları dışında hiçbir şey çıkmadı. Ta ki aklına çok iyi bildiği bir kelime gelene kadar. Bu kelime hiç zorlanmadan çıktı ağzından. Kız bunu duyunca kafasını geriye attı ve iki büklüm oluncaya kadar güldü. Senin onun ne demek olduğunu biliyor musun diye sordu. Gülmeyi kesip, kıvrık uzun kirpiklerinin altından bilgiç yaşlı baykuşlar gibi bakarak, sen onun ne demek olduğunu biliyor musun diye sordu. Gülmeyi kesip, kıvrık uzun kirpiklerinin altından bilgiç yaşlı baykuşlar gibi bakarak ciddi olmayı becerdiğinde, annenin evde olmadığından emin misin? Kız kapıyı açtı ve emin olmak için mutfağa bir göz attı. Ancak içeride sadece ocağın yanındaki beşiğinde horuldayan bebek vardı. Geri döndü ve dilinin ateş rengi ucunu alt dudağının üzerinde kıvırarak ona baktı. Yeşil gözleri alev alev yanıyordu. Usulca, kılları görmek ister misin diye fısıldayarak eteğini kaldırdı. Bakmamaya çalıştı. Başka tarafa bakmaya çalıştı. Rahibin ona günah işlemek için kışkırtıldığında yapmasını söylediği gibi, İsa'nın annesi, kutsal bakireyi düşünmeye çalıştı. Ancak arzunun yakıp eriten zevki ve günahın telaşla gürleyen şelalesinde, dosdoğru ona baktı. Ve tıpkı bir keçi sakalı gibi aşağı doğru kıvrılmış, yumuşak, alevli, ok başını gördü. Kız onu okşarken sadece baktı ve baktı. Fırsatın varken ona iyi bak dedi, ona dilini çıkarırken. Bunu beyanoda göremezsin. Kız göbeğini ve kalçalarını dışarı çıkararak ona doğru emekledi. Ancak çocuk ateşten kaçar gibi korkarak kaçtı. Bu kızı çok kızdırmışa benziyordu. Oğlanın elini yakaladı ve kendisine doğru çekerek bedeninin çıplak yerlerine dokundurdu. Ama çocuk sertçe geri çekildi ve göğsüne bir tekme attı. Kız devrilip düştü. Gözleri parlayarak ayaklarının üzerine sıçradı. Sonra da bir kahkaha patlattı. Eteklerini kaldırıp çıplak kalçalarını çocuğa çevirdi. Ve zevk içinde bağırdı. İşte sana 3 kiloluk yağlı domuz pastırması diyerek küçük adımlarla kırıta kırıta yürüdü. İşte sana 3 kiloluk yağlı domuz pastırması bayım. Ön kapıdan çıkana kadar eteklerini sallayıp çıplak kalçalarını gösterdi. Sonra saçlarını cilveli bir şekilde geriye attı ve sokaktan aşağı indi. İnsanlar kafesin parmaklıklarından içeri, şehrin hayvanat bahçesine yeni gelen bir hayvanı inceler gibi bakıyorlardı. Bazıları ona el sallıyordu. Bu arada diğerleri ellerini ağızlarının çevresine huni yaparak tutkuyla şarkı söylüyorlardı. Bakın şuna, ah ne komikmiş. Ateşli sopa kıçına girmiş. Ağabeyinin sesiyle konuşan küçük şeytan adam, büyük siyah kitabın siyah sayfalarına kırmızı harflerle yazılmış. Şimdiye kadar işlediği tüm günahları yüksek sesle okuyup duruyordu. Adam en büyük günahlarını okuyunca parmaklıkların dışındaki kalabalık ellerini çırptı ve neşelendi. Islık çaldılar ve yuhaladılar. Ona taş ve başka şeyler fırlattılar. Ancak atılanlar isabet ettiğinde eklemlerini birbirine dimdik kenetleyen ısırıcı, acı soğuk dışında hiçbir şey hissetmedi. Alevlerin içinden başka parlak, minik şeytan figürler göründü. Ve etrafında savaş dansı yapan kızılderililer gibi, ellerindeki ateşli mızrakları ona doğru fırlatıp, büyük bir öfkeyle ve giderek hızlanarak günahlarını sayıp dans ettiler. Kaç kere anne ve babanın geceleri yatak odasından gelen seslerini dinledin. Kaç kere yatağına yatıp o şeyi yaptın kendine. Kaç kere kızlar seksek oynarken ya da ışığın önünden geçerken çamaşırlarına baktın. Kaç kere, kaç kere, kaç kere. Başı dönmeye başladı. Gözlerini kapamaya çalıştı. Ancak yapamadı. Göz kapakları kapanmıyor. Sanki aralarına kibrit çöpü ya da iğne konmuş gibi açık kalıyordu. Şeytanlar etrafında dans ediyor. Vücutları garip bir şekilde kıvrılıp şişkin, parlak, kırmızı ve turuncu uçlar takılmış. Mahrem yerleri şehvetle sarkıyor ve sallanıyordu. Sonra aşağıya baktı. Ve altında açılan büyük parlak deliği gördü. İçinde yanan kömürlerle dolu fırının açık kapılarında küçük şeytanlar deli gibi en uzağa sıçrama oyunu oynuyorlardı. Ona doğru koştururken "Hoş geldin kardeş" diye seslendiler. Yüzleri hastalıklı bir sırıtmayla ortadan ikiye ayrılmıştı. "Gel de bizimle oyna." Ağzının delice kuruduğunu hissetti. Dudakları susuzluktan kavrulup çatladığında biraz su istedi. Ancak kimse onun ne istediğini anlamadı. Onu fırına doğru kollarından, bacaklarından ve saçlarından tutup çekmeye başladılar. Yardım istemek için bağırmaya çalıştı. Ama humurtulu sesler çıkarmaktan başka bir şey yapamadı. Hepsi ona güldü ve bu sesleri çıkarmaya devam etmesini istediler. Mızraklarıyla onu dürtüklediler. Hiçbir şey hissetmedi. Hatta fırının dev alevler saçan ağzına daha yaklaştığında sıcaklığı bile hissetmedi. Birdenbire şeytanların tümü tanıdığı ve sokakta oynadığı arkadaşlarına dönüştü. Charlie, Andy, Tom, Dört Göz, onun arabasını itekleyen tanıdığı tüm çocuklar. Rahatlamış bir şekilde çığlık attı. Onu tanıyıp bu berbat yerden kurtulmasına yardım edeceklerinden emindi. Ancak çocuklar onu tanımıyor gibiydiler. Ve birbirleriyle anlaşılmaz bir şekilde konuşuyor, eğleniyor ve mızraklarıyla onu bir kedi gibi dürtüklüyorlardı. Bu arada çocuklar onu bekleyen ocağa doğru sürüklüyorlardı. Günahlarından dolayı pişman olmalısın diye ilahiler okuyorlardı. Şimdi pişman ol ve kurtul. Artık eteklerin altına bakmak yok. Artık yatakta kendi kendine sessizce günah işlemek yok. Artık zavallı annenle babanın geceleri, dünyaya çocuk getirmek için çabalarken onları dinlemek yok. Fırına iyice yaklaşmıştı. Sıcaktan alev alev yanan duvarları görebiliyordu. Ve buzdan ceketi uğursuzca çatlamıştı. En sonunda yoğun ısıyı hissetmeye başladı. Deli gibi pişman olmayı diledi. Bunu istiyordu. Ama işin kötüsü pişman değildi. Pişman değildi işte. Etrafı tamamen karanlıktı ve artık ateşler yoktu. Nerede olduğunu bilemedi. Ölümün gerçekten çok berbat bir şey olup olmadığını merak etti. Merak etti ve titredi. Zemindeki ahşabın gıcırdadığını duydu. Sabah olmasını diledi. 8. ayrımın sonu, sayfa 76.